Arkadaşlar merhaba. Tüm sektör profesyonelleri buradaysa, GrowTap, TR'nin hazırladığı sektör özetlerine başlayalım. Google DeepMind, İngiltere'nin konut izin süreçlerini %50 hızlandırmak için AI prototipi geliştiriyor. Google DeepMind ve İngiltere hükümeti, yerel planlama otoritelerindeki idari tıkanıklıkları gidermek amacıyla Gemini tabanlı yeni bir AI prototipi geliştiriyor. Ortak hedef, konut başvuru kararlarını %50 daha hızlı sonuçlandırmak, böylece İngiltere'nin 2029'a kadar 1,5 milyon yeni konut inşa etme hedefine katkı sağlamak. Proje kapsamında Barnet, Dorset ve Camden belediyeleriyle birlikte çalışılıyor, Google Cloud ve fakülte de ortaklar arasında yer alıyor. O adım, İngiltere hükümetinin AI bünyesinde daha önce başlattığı Attract aracının üzerine inşa ediliyor. Attract, eski planlama belgelerini dijital veriye dönüştürmek için Gemini kullanıyordu. Yeni prototip ise planlama memurlarının ağır evrak yükünü devralan, daha gelişmiş bir AI asistanı olarak tasarlandı. Google DeepMind'ın ulusal AI ortaklıkları girişiminin bir parçası olan proje, kamu hizmetlerini yeniden tasarlamayı hedefliyor. AI agentlarla iş yükünün %60'ını otomatikleştiren sistem. Herkese uyan tek kalıp AI agentların hayal kırıklığı yarattığı artık bilinen bir gerçek, asıl değer, iş süreçlerine özel tasarlanan sistemlerde yatıyor. Git Moehring'in deneyimine göre, bir AI agentin güvenilir biçimde çalışması için bağlam tanımlamak, süreci adım adım belgelemek ve çıktı istenilen kaliteye ulaşana kadar iterasyon yapmak şart. Başlangıçta ağır gelen bu yatırım, bir görevin %80'ini karşılayan agent ile meyvesini veriyor, kalan %20 ise insan katkısına kalıyor. Sistemi daha da değerli kılan ikinci bir işlev de öne çıkıyor, tüm süreçler loglanıp sorgulanabilir hale geliyor, bu da sistemi adeta bir kurumsal hafızaya dönüştürüyor. Agentlar en iyi tekil ve tekrarlanabilir görevlerde çalışıyor, geniş kapsamlı talimatlar yerine net, sınırlı sorumluluklar atandığında verimlilik belirgin biçimde artıyor. Bu yaklaşım, iş yükünün %60'ını otomatikleştirmeyi mümkün kılıyor. OpenAI, model davranışını yayın öncesi simüle eden Deployment Simulation'ı tanıttı. OpenAI, yeni bir modeli kullanıcılara sunmadan önce davranışını tahmin etmeye yarayan Deployment Simulation yöntemini geliştirdi. Yöntem, geçmiş konuşmaları gizlilik korumalı biçimde yeniden oynatarak aday modelin gerçek dünya bağlamlarında nasıl tepki vereceğini analiz ediyor, böylece klasik red teaming ve hedefli değerlendirmelere tamamlayıcı bir sinyal ekleniyor. Yöntem, GPT-5 serisi thinking deployment'larında test edildi ve istenmeyen model davranış oranlarına ilişkin tahminleri iyileştirdi. Aynı zamanda yayın öncesinde yeni hizalanma sorunlarını gün yüzüne çıkardı ve modelin test edildiğini fark etme riskini azalttı. OpenAI, Deployment Simulation'ı standart sohbet senaryolarının ötesinde agentic rolloutlara da uyguladı, bu da yöntemin daha karmaşık AI davranışlarını değerlendirmede kullanılabileceğini ortaya koyuyor. Ufak bir ara, dijital pazarlama ve growth ihtiyaçlarınız için bize growthup.tr.com adresinden ulaşabilirsiniz. Devam ediyoruz. McKinsey, AI, Macaristan ekonomisinin rekabet gücünü yeniden şekillendirebilir. McKinsey'in Macaristan odaklı yeni raporuna göre AI, ülkenin ekonomik kısıtlarını aşmasına yardımcı olacak ve sürdürülebilir rekabet avantajı yaratacak en güçlü büyüme motoru adayı olarak öne çıkıyor. Rapor, AI'ın verimlilik artışı yoluyla ekonominin yapısal sınırlarını hafifletebileceğini savunuyor. Bu çerçeve, yalnızca Macaristan için değil, iş gücü kısıtlarıyla boğuşan tüm Orta ve Doğu Avrupa ekonomileri için geçerli bir tartışmayı gündeme getiriyor. AI benimseme hızı ve kurumsal dönüşüm kapasitesi, ülkelerin bu potansiyeli gerçek rekabet gücüne dönüştürüp dönüştüremeyeceğini belirleyecek. McKinsey, Agentic AI reklamcılığı dikkatten aksiyona taşıyor. McKinsey'in yeni analizine göre AI, tüketicilerin ürün keşfetme biçimini kökten değiştiriyor ve reklamcılıkta değer, dikkat yaratmaktan doğrudan aksiyona yönlendirmeye kayıyor. Agentic AI sistemleri kullanıcı adına arama yapıp satın alma kararı verebildikçe, geleneksel impression ve click bazlı modeller yetersiz kalmaya başlıyor, Asıl güç, neyin görüldüğünü, seçildiğini ve satın alındığını şekillendirebilen oyunculara geçiyor. Bu dönüşüm, performans marketing ekipleri için attribution ve measurement modellerinin yeniden kurgulanması gerektiği anlamına geliyor. AI agentların devreye girdiği bir ortamda CTR ve CPM gibi metrikler yalnızca insan davranışını ölçtüğü için yetersiz kalacak, rekabet avantajı, agentların karar süreçlerini etkileyebilen veri altyapısı ve içerik stratejisine sahip olanlara geçecek. McKinsey, bilişsel ve fiziksel AI, kurumsal yürütmeyi yeniden tanımlıyor. McKinsey'in Quantum Luck birimi, bilişsel ve fiziksel AI'ın birlikte nasıl çalıştığını ele alan, simbiyotik işletme kavramını gündeme taşıdı. Bu çerçevede dil modelleri karar alma süreçlerini yönetirken, fiziksel AI sistemleri robotik ve otomasyon katmanında sahaya iniyor. İçerikte somut vaka, yüzde ya da ölçümsel veri bulunmuyor, kaynak yalnızca kavramsal bir çerçeve sunuyor. Bu nedenle özet iki paragraflarda tutuluyor, bilişsel ve fiziksel AI'ın birlikte kurgulandığı modeller, kurumsal operasyonlarda insan-makine işbirliğini yeniden yapılandırıyor. Google Market'in Live'dan 70 yeni AI reklam özelliği, 3 önemli çıkarım. Google, yıllık Market'in Live etkinliğinde yaklaşık 70 yeni reklam özelliği duyurdu, ortak tema konuşma tabanlı, AI destekli deneyimler oldu. AI mod kapsamında 3 yeni reklam formatı tanıtıldı, Direct Offers, Conversational Discovery ve Highlighted Answers. Bu formatları reklam verenler manuel olarak oluşturmuyor, Google, sunulan varlıklara dayanarak içerikleri otomatik üretiyor. Performance Max ve AI Max for Search gibi AI tabanlı kampanyalar çalıştıran hesaplar, bu formatlarda görünme ihtimalini artırıyor. Bir diğer önemli yenilik ise Google'ın yeniden adlandırdığı AI Agent'ı, Ask Advisor, Google Ads ve Analytics dahil pek çok platformda kullanılabilen bu araç, hesap büyütme ve kategori analizi gibi görevlerde reklam verenlere rehberlik ediyor. AI çıktısının kalitesi doğrudan girdinin kalitesine bağlı olduğundan, Ask Advisor'u verimli kullanmak için hesap bağlamını doğru şekilde yapılandırmak kritik önem taşıyor. Microsoft, LinkedIn kıdem hedeflemesini daha fazla reklam hedefine genişletti. Microsoft Ads, LinkedIn profil verisine dayalı kıdem hedeflemesini Search ve Audience kampanyalarına taşıdı. Güncellemeyle reklam verenler, LinkedIn profillerinde yer alan 10 farklı kıdem seviyesine göre hedefleme yapabiliyor, bu sayede karar alıcılara ulaşmak veya hedef kitleyi belirli promosyonlara göre daraltmak artık daha fazla reklam hedefiyle mümkün hale geldi. Özellikle B2B markaları için değerli bir güncelleme olarak öne çıkan bu adım, bazı önemli kısıtları da beraberinde getiriyor. LinkedIn, profil bilgilerinin doğruluğunu garanti edecek herhangi bir zorunlu doğrulama mekanizması bulundurmadığından hedeflemenin zaman zaman niteliksiz kitlelere ulaşma riski taşıdığı belirtiliyor. LinkedIn'in üçüncü taraf kimlik doğrulama ortakları aracılığıyla yürüttüğü ücretsiz profil doğrulama süreci bu riski kısmen azaltıyor, ancak iş unvanlarının tam doğruluğunu sağlamıyor. Meta Ads'te kaç kampanya yürütmeli? Doğru sayıyı belirleyen sorular. Meta Ads yapılandırmasında başlangıç noktası her zaman tek kampanya olmalı, bütçeyi tek bir iş hedefine konsolide etmek algoritmanın öğrenmesini hızlandırıyor ve bölünmüş bütçenin getirdiği performans kaybını önlüyor. Von Neumann'ın çerçevesine göre birden fazla kampanyaya geçmeden önce 3 kritik soru sorulmalı, günlük toplam bütçe ne kadar, birincil hedef ne ve mevcut durum gerçekten ayrı bir kampanyayı zorunlu kılan bir istisna mı? Bütçe ne kadar düşükse kampanyaları bölme kararı o kadar dikkatli alınmalı. Geçerli bir istisna olmadan oluşturulan her ek kampanya, belirgin bir kazanım sağlamadan bütçeyi seyreltmekten ibaret kalıyor. Meta Ads'te verimli bir hesap yapısı için kural basit, tek hedef, tek kampanya, çoklu kampanya yalnızca somut bir gerekçe varsa devreye girmeli. Rapor, TikTok'ta AI slop oranı YouTube'un 3 katı. Video üretim aracı Kapping'in yeni hesap testiyle yürüttüğü araştırmaya göre, TikTok'un For You akışında yeni kullanıcılara sunulan videoların %59'u AI slop kategorisine giriyor. YouTube Shorts'ta ise bu oran %21'de kalıyor, 500 videonun 104'ü eşi aşarken TikTok'ta aynı sayıdan 294'ü bu sınırı geçiyor. Caption, 20 kategori genelinde 10.000'den fazla TikTok videosunu manuel incelemesinde, en yüksek AI slop oranını çocuk içerikleri kategorisinde tespit etti, 2000 videodan %57'si AI üretimi çıktı. Cartoon Kids etiketinde oran %97'ye ulaşıyor, Cartoons ve Babysong %83,4 Kids ise %79 olarak ölçüldü. Bilim ve eğitim, %35, sağlık, %33 ve tarih, %33 kategorileri bu sıralamanın hemen arkasında geliyor. TikTok'un Kasım itibarıyla 1,3 milyar videoyu AI üretimi olarak etiketlediği de raporun bulguları arasında yer alıyor. Google, SEO için standart formatın HTML olduğunu, Markdown'un fayda sağlamadığını açıkladı. Google'ın Off the Record podcastinde John Mueller ve Martin Split, Markdown ile HTML'in SEO açısından kullanım farklarını tartıştı ve net bir sonuca vardı. SEO ve içerik keşfi söz konusu olduğunda HTML, temel standart olmaya devam ediyor. Mueller, fotoğraf satan bir web sitesini bulma gibi jenerik SEO senaryolarının neredeyse tamamen HTML sayfalarına bağlı olduğunu vurguladı. Ekip ayrıca LLM'ler için ayrı, paralel bir Markdown sürümü oluşturmanın gereksiz olduğunu belirtti. Bu yaklaşım iş yükünü ikiye katlarken teknik karmaşıklığı da ciddi ölçüde artırıyor, gizli bir LLM sürümünde oluşan hata insan kullanıcılar tarafından hiç fark edilmeyeceğinden, otomatik sistemler bozuk sayfaları dizine almaya devam edebiliyor. Crawling ve indexing süreçleri açısından normal HTML sayfaları yayınlamak, hem geleneksel arama motorları hem de AI sistemleri tarafından keşfedilmenin birincil koşulu olarak öne çıkıyor. Google, Amerika Birleşik Devletleri klasörü kullanmak SEO açısından pratik bir fark yaratmıyor. Uluslararası site yönetiminde yörel yapısı kararı verirken, SEO kaygısı taşıyanlar için Google'dan net bir yanıt geldi. Google'dan John Mueller, Reddit'te bir kullanıcının sorusuna verdiği yanıtta, blog ile Enus blog arasında pratik bir SEO farkı olmadığını açıkladı. Mueller'e göre Amerika Birleşik Devletleri içeriği için özel bir klasör yapısı oluşturmanın asıl avantajı, analytics verilerini ülke ve dil bazında daha kolay filtreleyip dilimleyebilmek. Mueller ayrıca aynı dili kullanan farklı ülke versiyonlarının Google tarafından özdeş içerik olarak algılanabileceğini ve kanonik yörel seçiminin Search Console'da kafa karıştırıcı görünebileceğini belirtti, ancak Hireflang'ın bu durumu doğru yöneteceğini vurguladı. Hireflang versiyonlarında birebir aynı içerik kullanmaktan kaçınılmasını öneriyor, bilgilendirici içeriklerin tek İngilizce versiyonla tutulmasını, ülkeye özgü bölümlerin ise ayrı ele alınmasını tavsiye ediyor. Reuters, sosyal medya TV ve haber sitelerini geride bırakarak en çok kullanılan haber kaynağı oldu. Reuters Institute'un 48 bölgeden 85.000'den fazla katılımcıyla yürüttüğü 2026 Digital News Report, sosyal medyanın TV ve haber sitelerini geride bırakarak günlük haber tüketiminde birinci sıraya yerleştiğini ortaya koydu. TikTok ve Instagram'ın etkisi her yaş grubunda artış gösterirken, kullanıcılar bilgiye artık büyük ölçüde sosyal uygulamalar içindeki keşif akışıyla ulaşıyor. Raporun öne çıkardığı önemli bir risk, sosyal platformlardaki algoritmaların platform sahipleri tarafından yönlendirilebilmesi ve online creatorların doğruluktan çok etkileşim odaklı içerik üretmesidir. Bu dinamik, yanlış bilginin yayılmasını kolaylaştırabileceği gibi, belirli konuların olgusal gerçekler yerine kitlesel ilgiyi en çok çeken biçimde sunulmasına da zemin hazırlıyor. Hermes, Londra Bond Street'te Avrupa'nın en büyük mağazasını açtı. Hermes, Londra'nın Bond Street'indeki yeni amiral mağazasını açarak Avrupa'daki en büyük mağazası unvanını bu adrese taşıdı. 166 New Bond Street'te yer alan mekan, 5 katta toplam 2000 metrekare alana yayılıyor ve koruma altındaki 6 tarihi binanın bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Mağaza, markanın daha önce aynı caddenin 155 numarasında faaliyet gösteren eski Londra mağazasının yerini aldı. Lüks perakende segmentinde fiziksel mağaza yatırımlarının sürdüğü bu dönemde Hermes'in bu adımı, deneyim odaklı alışveriş ortamına verdiği stratejik önemi ortaya koyuyor. 5 katlı ve 2000 metrekarelik büyüklükteki bu açılış, markanın Avrupa'daki en büyük conversion rate fırsatı olarak konumlandırdığı mağazayı Bond Street'in simgelerinden biri haline getiriyor. İngiltere'de bağımsız perakendecilerin %77'si son bir yılda hırsızlığa maruz kaldı. İngiltere'deki bağımsız perakendeciler için hırsızlık krizi derinleşiyor. British Independent Retailer Association'ın yeni araştırmasına göre, bağımsız perakendecilerin %77'si son 12 ayda mağaza hırsızlığına maruz kaldı. Etkilenen işletmelerin neredeyse %90'ı ise sorunun bir yıl öncesine kıyasla ağırlaştığını belirtti. Büyük zincir perakendecilerin güvenlik yatırımları yaparken bağımsız işletmelerin bu krizi çok daha kırılgan bir konumda yaşadığı anlaşılıyor. Sınırlı bütçe ve güvenlik altyapısı eksikliği, küçük ölçekli perakendecileri hırsızlığın en çok zarar verdiği segment haline getiriyor, sektörde daha güçlü yasal ve kurumsal destek talepleri yükseliyor. En iyi branding, kolektif aptallığımızı kucaklamakla oluşur. Avusturya hediye dükkanlarındaki No Kangaroos in Austria mıknatısı, bu yıl Eurovision şarkı yarışmasında da sahneye taşınan ikonik tasarımıyla, marka stratejisi kitaplarının anlattığından çok daha güçlü bir şey yapıyor, coğrafi bir yanılgıyı düzeltmek yerine onu sahipleniyor ve insanların satın almak istediği bir kimliğe dönüştürüyor. Makale, Vilnius gibi şehirlerinde benzer bir yaklaşımı benimsediğini aktarıyor. En dayanıklı markaların, biz kimiz, sorusunu yanıtlamak için yıllarını harcayanlar değil, kitlelerin onlar hakkında ne düşündüğünü neşeyle kabul edenler olduğu ortaya çıkıyor. Odak grupları, danışmanlık ücretleri veya kapsamlı strateji dokümanları olmadan, sadece doğru bir şaka ve kolektif bir yanılgı, güçlü bir marka hikayesine dönüşebiliyor. Özetlerin sonuna geldik. Tüm danışmanlık talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Cuma tekrar podcast'te görüşmek üzere.